Ayrım 11.
İşte Bekir Yıldız, son yapıtı ve zalim ve inanmış ve Kerbela'da oluşunu ve etkisini kısaca özetlediğim bu olayı konu ediniyor. Hazreti Ali'nin öldürülüşünden başlayarak tarihsel gelişim süreci içinde öykülüyor olanı biteni. Bu öykülemede Bekir Yıldız'ın hareket noktası, tarihin her döneminde toplumsal yapılanmada görülen temel karşıtlık. Başka bir işle zalimle mazlumun çatışması bu temadan yola çıkıyor Bekir Yıldız. İyi kötü, inançlı inançsız, ezen ezilen çatışması da diyebiliriz buna. Kişiler de iki karşıt kümede toplanıyor böylece. Hazreti Ali ve oğulları Hasan'la Hüseyin mazlumu, Muaviye ile oğlu Yezid zalim isim geliyor. Mazlumların gücü inanç, zalimin gücü ise kılıç. Bir yanda inanca dayalı birlik, öte yanda çıkara dayalı kulluk. Ve zalimin zulmüne boyun eğmeyen Hüseyin'in uğruna başını verdiği gerekçesi. Her isteyen istediğine boyun eğdirirse, boyun eğmeyenlerin hali nice olacak. Sanılmasın ki boyun eğmemek bir kibir işidir. Ben de boyun eğerim. Ama bilirim ki Yezid'in önünde eğilirsem eğer, zalimlik azalacağına çoğalacaktır. Sayfa 110. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bekir Yıldız'ın Kerbela olayını öykülerken benimsediği bu yaklaşım biçimi, doğru olmanın ötesinde anlatılanların çağdaş bir boyut kazanmasına da yol açıyor. Hüseyin'in kişiliğinde yalnız inanmanın ve inancı uğruna ölmenin değil, zulme ve haksızlığa karşı direnmenin sergilenişi, bir bakıma insanı insan yapan evrensel bir gerçeğin dile getirilmesi anlamını taşıyor. Söz konusu olan ne bir inanç çatışması ne de bir iktidarı paylaşma kavgasıdır çünkü. Söz konusu olan insan onuruna yaraşır bir düzen isteğidir. İnsanın insanı ezip yok edemeyeceği, güçlünün güçsüzü kanla boğup egemenliğini sürdüremeyeceği bir düzen. Ve zalim ve inanmış ve Kerbela'yı okurken halk hikayelerinin yeniden işlenip yazılmasının günümüz öykü ve romancılığına ne getirip ne götüreceğini düşündüm hep. Özellikle dinsel nitelikli hikayelerin, sözlü ya da yazılı edebiyatımızın zengin anlatı geleneği ne ölçüde değerlendirildi? Dinsel yararlanma dışında değerlendirilmeli, yeniden yazılmalı mıydı bu hikayeler? Bu yolda ölçü ne olabilirdi? Bekir Yıldız'ın yapıtı bu soruların kesin yanıtını getirmiyor elbette. Getirmesi de beklenemez kuşkusuz. Edebiyatta tek yol değil, yollar vardır çünkü. Ama kendi çizgisinde Bekir Yıldız'ın bu girişimi olumlu bir adım bana göre. Başarısı bilinen bir olayı ve bilinen kişileri hiç değiştirmeden ama görünenin ardındaki gerçeği vermeye çalışarak sergilemesinde yatıyor. Bir de yine bilinen bir olayı dinsel özünden soyup mezhep çatışması görünümünden çıkararak hem insani hem de toplumsal boyutlarıyla yansıtmasında. Atilla Özkırımlı, Cumhuriyet 27 Kasım 1986. Ve zalim ve inanmış ve Kerbela. Bir sanat yapıtı önünde insanda heyecan duygusu uyandıran şey nedir? Bunun iki temel öğede özetlenebileceğini düşünüyorum. Anlatılan şey, konu içerik ve anlatma biçimi, biçem, kompozisyon, kurgu ve benzeri. Kimi kez konusu içeriği bakımından benimsediğimiz bir yapıtı, biçemi bakımından eksik, yanlış, başarısız ve benzeri bulduğunuz olur. Bu o sanat yapıtından duyduğumuz, duyabileceğimiz heyecanı, zevki, hazzı, beğeniyi eksiltir, azaltır. Kimi kez bunun tersi olur. Yani biçemi bakımından beğendiğimiz, ilginç bulduğumuz bir yapıt, konusu içeriği bakımından gönlümüze sinmez. O zaman da alınan zevk duygusu, duyulan heyecan eksik kalmıştır. Bekir Yıldız'ın yeni romanı beni her iki yönden de doyurdu, etkiledi, heyecanlandırdı. Bu konulardaki gözlemlerimi, duygu ve düşüncelerimi başkalarıyla da paylaşmak istedim. Konu bakımından romanın en büyük yeniliği, başarısı İslam mitolojisinin modern bir romana kaynaklık edebileceğini tanıtlamış olmasıdır. Bu çeşitli bakımlardan çok büyük bir başarıdır. Yazılımız için büyük, yeni bir ufuktur. Ve zalim ve inanmış ve Kerbela ile İslam mitolojisi ilerici modern çağdaş yazımımız için bir tabu olmaktan çıkmakta. Tersine dönüp bakılması, incelenmesi, üstünde düşünülmesi gereken bir kaynak niteliği kazanmaktadır. Bekir Yıldız yeni romanıyla her şeyden önce bunu başarıyor. Yeri gelmişken Hristiyan mitolojisinin batı yazın ve sanatı için tabu olmak şurada dursun. Yüzyıllardır ne zengin bir konu ve esin kaynağı olduğunu belirtmeye bilmem gerek var mı? Bunun yanı sıra İslam mitolojisini konu edinmekle Bekir Yıldız bu konuyu sağcıların, gerici yorumcuların tekelinden kurtarmaktadır. Kanımca bu da büyük bir başarıdır. Konu işlenirken bugünlere ve hatta gelecek zamanlara mesajlar iletilmektedir. Fakat anlatılana sıkı sıkıya bağlı kalınarak. Sanıyorum romanın içeriye ilişkin bir büyük başarısı da budur. Tüm tipler Hazreti Ali ile oğulları Hasan ve Hüseyin, Muaviye ve oğlu Yezid, romanı oluşturan birincil ya da ikincil önündeki tüm tipler kendi zamanlarında yaşamakta, soluk alıp vermektedirler. Elle tutulurcasına, gözle görünürcesine canlı, etkileyicidirler. Bu özellik romana büyük bir gerçeklik duygusu kazandırmakta ve zaten bu nedenledir ki bugünlere ve yarınlara iletilen mesajlar sahicilik, gerçeklik, inandırıcılık kazanmaktadır. Eğer bu tipler ve çevrelerindeki atmosfer o zamanların ortamına uygun olarak sadık kalınarak yaratılmamış olsaydı, bugünlere ve yarınlara iletilen mesajlar didaktik kalabilirdi. Bekir Yıldız'ın Kerbela'sında romanın kahramanları kendi zamanlarında yaşıyor, onları çelişkileriyle, korkularıyla, zalimlikleri ve mazlumluklarıyla, inançları ya da inançsızlıklarıyla, yani tüm insani özellikleriyle görebiliyoruz. Bekir Yıldız okurda bu duyguyu yaratmayı başarıyor. Romanda bugüne hatta gelecek zamanlara ilişkin mesajlar bulunduğunu söyledim. Aslında bu mesajlar bütün zamanlar için geçerlidir. Temel ve insani mesajlardır. Şimdi bunları romandan alıntılarla örneklemek istiyorum. Romanın başlığından da anlaşılabileceği gibi zalim ile inanmış arasındaki karşıtlık yapıtın temel sorunsalıdır. Bu karşıtlık Muaviye'nin oğlu Yezid'e öldüğünde özlü biçimde dile getirilmektedir. Zalimliğe güvenip öne atılma, çünkü hiçbir zalimlik onun, Hüseyin'in inancından güçlü olamaz. Sayfa 63-64. Bu temel sorunsala, karşıtlığa bağlı olarak romandaki başlıca temalar boyun eğmeme, baş eğmeme erdemleri, zalimin güçlü görüntüsünün ardındaki güçsüzlüğü ve baş eğmeyen mazlumun yenilmezliğidir. Şimdi romandan alıntılarla bunları örneklemek istiyorum. Boyun eğmeme, baş eğmeme erdemi, gerekliliği, Yezid'e biat etmesi, Yezid'i halife kabul etmesi için Hazreti Hüseyin'e elçi gönderilen veli de Hüseyin'in söylediklerinde en özlü anlatımını bulmaktadır. İnsanlar her biat isteğinin önünde eğilmeye alışırsa inanç nerede kalır, onur şeref nerede kalır? Sayfa 75. Bunun en merdemi yine Hazreti Hüseyin'in Kufe şehri halkına söylediği sözlerde evrensel bir ahlak öğretisi değerine ulaşmaktadır. Her önünüze durana eğilmek huyundan vazgeçesiniz. Eğilmek insanoğluna göre değildir ey Kufeliler. Ancak eğildiği insanın kendisi önünde de eğilebileceğine inanırsa eğilmelidir insan. Sayfa 86. Güçlünün verdiği buyruk boyun eğmek için bir gerekçe olabilir mi? Romanın sonlarında Kerbela'da Hüseyin'in tarafına geçtiğinde Hüseyin'le aralarında geçen konuşmalar romanın en etkileyici bölümlerinden birini oluşturan Hüre, daha önceki bir bölümde söyledikleriyle bu soruyu şöyle yanıtlıyor Hüseyin. Emir öyle mi? Emir, yani sen bir katilin, binlerce mazlum kanını üstüne sıçratmış bir katilin söylediklerini emir saymayı, askeri bir şeref mi sayarsın ey kumandan? Sayfa 100. Romanda her önünüze durana eğilmek huyundan vazgeçesiniz diye seslenilen, halka yöneltilmiş başka eleştiriler de var. Dedesi Hazreti Muhammed'in mezarı başındaki bir iç dökme sırasında şöyle diyor Hazreti Hüseyin. Yezid türedi ki putlardan beter. Bir halk oluştu ki ürkek kuş sürülerinden şaşkın. Nereye konacaklarını bilemez oldular. Sayfa 80. Fakat bu eleştirilerin yanı sıra romancının diyalektik yaklaşımının izlerini de görebiliyoruz. Muti oğlu Abdullah'la konuşmasında şunları söylüyor Hazreti Hüseyin. Kufe halkına gelince, Yezid zalimliğin sancak başı olmuştur duyduğum. Kufe halkı bu sancağın gölgesinde barınamaz olunca, akıl ve vicdan sayfalarını geriye doğru çevirmeyecek mi? İşte o zaman ya aman derlerse? Bize hesap sormak değil, yardımlarına koşmak düşmez mi? Sayfa 81-82. Ve bir başka yerde aynı konuda yine Hüseyin'in ağzından daha açık olarak şunlar söylenmektedir. Bir ışık bir yamul ışığı bile durmayı değil, yürümeyi gerektirir. Kufede iki güç vardır anladığım. Pişman olmuşlarla Yezide bağlılıklarını sürdüren iki güç. Biz ki inananlarız. Yezide bağlı olanlara karşı pişman olmuşların imdadına koşmak şanımızdan değil midir? Sayfa 85. Aklı ve vicdanı olan herkesi sadece dün için, uzak geçmişler için değil, bugünler ve yarınlar için de düşündürmesi gereken bu sözlerden sonra romancı, boyun eğmeme kavramına bireysel bir erdem olmanın ötesinde bir derinlik, genişlik kazandırmaktadır. Kerbela'da kuşatılan Hüseyin'in ağzından, sanılmasın ki boyun eğmemek bir kibir işidir, ben de boyun eğerim ama bilirim ki, Yezid'in önünde eğilirsem eğer zalimlik azalacağına çoğalacaktır. Ben kendi adıma değil, inanmış ve inanacaklar adına zalimin önünde başımı dik tutmaya çalışırım. Sayfa 110. Bilinçle bilenmiş inancın kaynağını ise Kerbela kuşatmasında oğluna bir at üstünde görünen Hazreti Ali'nin ağzından işitiyoruz. Ordular seni ürkütmesin. Sen sen ol, kendinden kork. En büyük ordu insanın içinde tepinir. İşte Hüseyin, ona yenilirsen, şu karşıda duran orduyu yensen bile iki elin yakandadır, iki cihanda da. Sayfa 121. Zalimin gücü sonsuz mudur? Bu soruyu da romandan içerikle ilgili son bir alıntıyla. Hüseyin'in kesik başını elinde asaya oyuncak yapan Yezide, mecliste bulunanlardan Ebu Berze Eslemi'nin söyledikleriyle yanıtlamak olası. Sen aslında Hüseyin'in başına değil, kendi başına vurmaktasın. Bu kadar pervasızlığın sonu halkı daha fazla sindirmez. Tersi, sinen halkı ayaklandırır. Zorbalık bir dağa benzer. Ne kadar zorba olunursa dağın doruğuna da o kadar yaklaşılır. Bu doğrudur. Ama unutmamalıdır ki doruğa ulaşıldıkça uçurumların derinlikleri de artar. Sayfa 147. Romanın içeriğiyle ilgili olarak söyleyebileceklerim bunlar. Biçeme, kurgu, kompozisyon, dil ve benzeri. Gelince, romanı oluşturan 20 bölüm bir senfoninin parçaları gibi birbirine bağlanmış. Yukarıdaki alıntılarda da görülebileceği gibi çok özlü ve destansı bir anlatımla, olay örgüsü yoğun ve hızlı bir akışla gelişiyor. Zalimle mazlumun, kurnazlıkla saflığın, inançla inançsızlığın savaşı, olayın destansal boyutlarına karşın, kimi eski ya da yeni destan ve efsanelerde çokça rastlanan hantal bir betimlemeciliğin, sözü uzatıp durmanın tuzağına düşünmeden baş döndürücü bir hızla akıyor. Bir örnek, daha romanın başlarında babası Hazreti Ali'nin katilini Hazreti Hasan'ın öldürme sahnesinden, sözünü tamamlar tamamlamaz da kılıcı Mülcem Muradioğlu Abdurrahman'ın boynuna indirdi. Kanlı kılıç havaya bir kez daha kalktı. Sayfa 24. Yukarıdaki alıntıda birinci cümleden sonra yazar boynuna kılıç indirilen Abdurrahman'ın yere yuvarlandığını, başının bir yana, gövdesinin bir yana gittiğini, bu alıntıdaki birinci cümleyle ikinci cümle arasında en az bir paragrafla betimleyebilirdi. Öyle yapmıyor, şöyle sürdürüyor anlatısını. Kalabalık şaşırmıştı. Halife Hasan, Abdurrahman'ın bedeninden ayrılan başına mı vuracaktı kılıcı şimdi de? Sayfa 24. Abdurrahman'ın başının daha bu ilk vuruşta bedeninden ayrıldığını böylece öğrenmiş oluyoruz. Fakat bu bilgi bir başka yüklemi, halkın şaşkınlığını ve sorusunu da taşıyor. Bekir Yıldız'ın hemen hemen tüm yapıtlarından tanıdığımız bu enerjik, özlü, sinematografik anlatım ve zalim ve inanmış ve Kerbela'da da denebilir ki doruktadır. Romanın biteme özgü bir başka özelliği de, yine Bekir Yıldız anlatısına özgü, mecazlı ve özlü dildir. Anlatılan, betimlenen olgunun anlam yüküne alabildiğine yoğunlaştıran bir anlatım özelliğidir bu. Birkaç örnek vermekle yetineceğim bu açıdan da yazarın başyapıtı sayılabilecek bu son romanından. Güneş öğleyi ardına akşamı da önüne katmıştı. İkindi namazı vaktidir dedi Halife Muaviye. Sonra kolunun birisini havaya kaldırdı. Ordu durduğunda kolu gökyüzüne değecekmişçesine uzanan bir kılıç gibiydi. Sayfa 40. Hazreti Hasan bu sözleri bindiği ata da yüklemiş gibiydi. Sayfa 44. Müminlerin emiri Muaviye, binbir gülümseyişinin birini seçerek sordu. Sayfa 56. Gerektiğinde bir memurunu görevden almak, çekilecek 100.000 kılıcın önünü boşluğa getirir. Sayfa 63. Bu sıra ezan sesleri duyuldu. Günün hükümet konağını geçmişti. Bir kuş uçtu açık pencerenin önünden. Velid korktu söylediklerinden. Mervan kızdı uçan kuşu görünce. Hazreti Hüseyin kafese girmişken neden başı vurulmamıştı sanki? Sayfa 76. İbn-i Ziyad kurnazca baktı. Ömer'in yüzünde hala sönmemiş bir ışık görmüştü. Sayfa 107. Hele hele çocuklar, kadınlar, Fırat'a baktıkça kuruyan ağızlarını açıyor, ırmağın yolunu gırtlaklarına doğru çevirmişçesine yutkunuyorlardı. Sayfa 113. Büyük halk destanlarında doğada olup bitenlerin tanığı kimi kez katılımcısıdır. Ve zalim ve inanmış ve Kerbela'da bu anlatım öğesine de rastlıyoruz. Romanın son sayfalarında Hüseyin'in öldürülme sahnesinde 33 mızrakla 34 kılıç darbesi indirdiler. Ama o gene de düştüğü kumlar üzerinde kanı su gibi akarken çırpınıp ayağa kalkmak istiyordu. Bu sıra güneş küskünleşip bir buluta girdi. Uzakta kopan bir fırtınanın ilk uğultuları duyuldu. Sayfa 140. Bekir Yıldız'ı çok yönlü, büyük başarısı için sevgiyle kutluyorum. Ataol Behramoğlu, Yeni Düşün, Haziran 1987. Ve zalim ve inanmış ve Kerbela. Bekir Yıldız'ın Ve Zalim ve İnanmış ve Kerbela adlı romanı daha ilk satırlarında etkisini duyuruyor. Kufe kentine kanatları açılmış kocaman bir kuş gibi yaklaşan Mülcem Muradioğlu Abdurrahman'ı şöyle tanıtıyor Bekir Yıldız. Abdurrahman Kufe kentine yaklaştıkça yüreğinin ikiye biçilmiş olduğunu hissediyordu. Yüreğinin yarısında ölüm, öteki yarısında da Kuttame'ye duyduğu sevda vardı. Güneş gökten inceden yağan bir yağmurdu sanki. O gün Kufe kentinde canlı ve cansız her şey yorgundu. Yorgun olmayan Abdurrahman'ın öldürme isteği ve sevda ateşiydi. Abdurrahman öldürme isteğini sevda ateşiyle bileyerek İslam'ın en büyük yiğidi Ali'yi kılıçlayacaktır. Kılıçlayacağınkinden daha büyük kinle dolu olan Kuttame şöyle der. Kılıcını sür dedi. Tüm bedenime sür. Hazreti Ali'nin canını alacak bu kılıç benim kinimle bilenmeli. İlk darbenin ineceği yer başıysa başıma. Boynuysa boynuma sür. Sür kılıcını. 148 sayfa boyunca daha da şiirleşerek gelişiyor roman. Son yıllarda elden bırakılmadan okunan romanlardan biriyle daha karşılaşıyoruz. Bekir Yıldız halk arasında yüzyıllardır anlatılan ve zamanla efsaneleşen bir olayı çağdaş bir bakışla değerlendiriyor. Kişiyi o çağda yaşatır gibi, abartıya kaçmadan, o günlerin olaylarını ve gerçeklerini saptırmadan. İnsan yüreğinin tek gerçeği saydığım bir lirizmle anlatılan Hasan ile Hüseyin olayının temelindeki politik gerçek, çağımızın çelişkilerini vurgulayıcı bir yöntemle dile getiriliyor. Bu bağlamda Hasan ile Hüseyin olayı, mezhep çekişmelerinin dar sınırlarını aşarak çağımızın mantığıyla bir kez daha güncellik kazanıyor. Bu olayın güncellik yönünün açıklanması gereken bir döneminde hem de. Nice halk çocuğuna Ali'nin, Hasan'ın, Hüseyin'in yüzleri görünürken. Soyu ortadan kaldırılmak istenen Ali ve oğulları Hasan ile Hüseyin, kendi çağları içinde barışçılığı, erdemi, hoşgörüyü, bilgiyi ve her çağda uğruna savaşlara girişilen güzel değerleri simgeliyorlar. Yaşadığımız çağda ise savaş bu güzel değerlerin ortadan kaldırılmasına açılmış. Öldürücü silahlar da bu savaşı açanların elinde. Ve zalim ve inanmamış ve Kerbelaları kumu tutuşturmuş bir ateşe döndüren. Bekir'in romanı, kaba gücün, baskının, adaletsizliğin, zulmün, iktidar hırsının, içtensizliğin, yalancılığın, halkı hiçe saymanın neredeyse kurumlaştırıldığı bir dönemde, Muaviye ile oğlu Yezid'in giderek nasıl Yezidleştiklerinin de romanıdır. Ne yazık ki bu Yezidliklere onların baskısından ezilenler kimi çıkarlar uğruna yol açıyor. Bekir'in romanının en önemli yönü, halk kavramına getirdiği gerçekçi yorumdur. Bilinçten ve inançtan yoksun bir topluluğun, Ziya Gökalp'in deyimiyle, ancak bir cemi gafir, kalabalık niteliği taşıdığı, böyle bir topluluğun bir kişiyi yüceltmesinin hiçbir anlam taşımadığı romanın gelişim mantığından çıkarılıyor. Yaşadığımız ortamlarda ülkenin geleceğini etkileyen birçok olaya bir cemi gafir anlayışıyla yaklaşılması, toplumun böyle bir olguyu kanında canında duyması, Bekir'in romanını güncellik yönünden de değerli kılıyor. Ne halkı yüceltici, ne onu yatsıyıcı bir eleştirel yaklaşımın bugünkü kadar değer düşümüne uğradığı bir çağ yaşanmamıştır. Bekir'in romanı halkı yöneltici ya da yatsıyıcı tutumların kökenindeki aldatıcı ışığı da birçok sahte yüze tutuyor. Yazınsal yapıt bir dil olayıdır. Bekir'in romanında dil, düşünce, duygu kaynaşması tam bir denge içinde. En önemli nokta, bu romanda o günlerin havasını yansıtacak bir dil düzeyinin tutturulmuş olmasıdır. Bekir Yıldız, Türkiye'nin geniş olanaklarını ve şiirselliğini, bu insanlık olayının gerçeğini yansıtacak bir yolda kullanmıştır. Olayın yüreklere bir çöl türküsü gibi işlenmesinde, Bekir Yıldız'ın özellikle bu romanında tutturduğu dil düzeyinin etkisi büyüktür. Bekir, roman dili içinde bir dil yaratarak, Ali Hasan Hüseyin tragedyasının evrensel boyutunu kavramaya çalışıyor. Bu haksızlığa uğrayıp yüzyıllardır sesi çıkmayan bir halk kesiminin yüreğindeki acıların şiirleşmesidir. Hazreti Ali'nin oğulları Hasan ile Hüseyin'in kanı hiçbir çağda kurumamıştır. Kerbela bir ırmağın değil, akan bir kanın öyküsüdür. Köylerde, kentlerde, kebesinin altındaki çobanların dilinde, Anadolu'daki her sazın telinde anlatılır durur. Yalnız Alevi kesimin yüreğine dolanan bir acı sanılmasın bu öykü. Sünni halk arasında da bir tufandır Kerbela. Hangi inançtan olursa olsun, hangi dinin kulu olursa olsun, hangi ırktan, hangi ulustan gelirse gelsin, haksızlığa, zulme uğramış tek bir insanın acısı bile bütün insanlığın acısı olmadıkça insanoğlu gerçek erincini bulamayacaktır. Bekir romanına bu boyutu kazandırmaya çalışıyor. Bence gerçekleştiriyor da bunu. Bu boyutuyla Kerbela, Kerbela şehidi gibi kurban edilenlerin romanıdır. Adnan Binyazar, Varlık, Haziran 1987. Kitabın sonu, 10 Mart 2000.